46. ayrım. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 641. Lou bir süre ayaklanmanın eşiğinde göründü. Bu bana Dara'nın koyduğu savaş vergilerinin Mısır'da yarattığı tepkiyi hatırlattı. İnsanları daha ileri götüremeyeceğiniz bir nokta vardır her zaman. Bu noktaya ulaşıldığında ya hükümdarın onları tamamen köleleştirmesi ya da bulunduğu mevziden geri çekilmenin akıllıca bir yolunu bulması gerekir. Konfüçyüs artık hem Dük'e hem de Şu ve Meng ailelerine hizmet eden çoğu karşıtı şövalyelerin ilgi odağı olmuştu. Baronlar yeni vergilere karşı olmakla beraber Baron Kang'a itiraz etmeye cesaretleri yoktu. Dük Ayı gibi imalı ifadelerde bulunuyorlardı. Qi ailesinin ordusu sadece güçlü değil, diktatöre de sadıktı. Ayrıca yeni vergilerin ilanından önceki gün Baron Kang askerlerin maaşını yükseltmişti. Zor zamanlarda sadakatin fiyatı pahalıdır. Bu gergin dönemde günlerimi dökümhanede geçirdim. Baron Kang beni çağırmadığı için Qi sarayına da gitmedim. Konfüçyüs'ü görmediğimi de söylemeye gerek yok. Her zaman muhalefet merkezi olan Dükalık Sarayı'ndan da uzak durdum. Aslında ara sıra beni görmeye gelen Fan Qiyi'den başka kimseyi görmüyordum. O benim tehlikeli saray dünyasıyla tek bağlantımdı. Fan Qiyi dökümhaneye gelip kalcıları izlemekten hoşlanıyordu. O demir eritme işlemini büyüleyici buluyordu. Ben ise katayla metal işçilerini. Yeni teknikleri bu kadar çabuk öğrenip bunlarda ustalaşan insanları başka hiçbir yerde görmedim. Resmi olarak devletin demir üretiminden sorumlu olmakla beraber ilk birkaç aydan sonra bana yapacak iş kalmamıştı. Metal işçileri artık Pers meslektaşlarının bildiği her şeyi biliyordu ve bana gerek kalmamıştı. Yeni vergilerin ilanından bir hafta sonra Fan Qiyi beni yanına çağırdı. İşlerimi baş yardımcıma bırakarak büyük kar tanelerin ağır ağır yere indiği, puslu menekşe rengi bir akşamı aydınlatan metalin ışıltısından ve sıcağından kurtuldum. Evime doğru ilerlerken son haberleri de öğrendim. Görünüşe göre her şey Baron Kang'ın kontrolündeydi. Vergiler toplanıyordu ve devleti iç kargaşadan makul ölçüde uzaktı. Fakat usta, Jan Chu'yu ya da Baron Kang'ı görmeyi reddetmekteydi. Shang Çömlekçileri Caddesi'ndeydik. Shanglar buranın kuzey kabilelerin istilasına uğrayan çoğu öncesi sakinlerindendi. Siyah saçları vardı. Çoğular orta krallığa gelmeden önce Shanglar rahiplik, yöneticilik yapıyorlardı. Okuma ve yazmada ustalık kazanmışlardı. Şimdi ise hiçbir güçleri yok. Çömlekçilik yapıyorlar. Fakat son zamanlarda Konfüçyüs'ün çevresindeki beyefendilerin çoğu eski Shang ırkından gelmektedir. Dolayısıyla siyah saçlı halk yavaş yavaş dünyanın her yerinde olduğu gibi iktidara yürümektedir. Zerdüşt, Buda, Mahavira ve hatta Pisagor, Arya öncesi dünyanın eski dinlerine yeniden can verirken at tanrı her yerde ölüyor. Konfüçyüs'ün Baron Kang'a karşı çıkması tehlikeli değil mi? Diye sordum. Bir çömlek tezgahının önünde durduk. Her Shang dükkanında cilalı çömleklerin sarı, kırmızı ve mavilerinin bir mangaldaki kömürler gibi parlamasını sağlayan tek bir fener olduğundan Fan Qiyi etten bir gökkuşağı gibi görünüyordu. Fan Qiyi gülümsedi. Doğudaki çoğu işte bu dedi. Ya da biz öyle diyoruz. Tanrısal bilgemiz her ne söylerse söylesin güvende. O tanrısal bir bilge olmadığını söylüyor. Mütevaziliğinden bu da bir tanrısallık göstergesi. Fakat çok acımasız. Jan Chiyu acı çekiyor. Acısına kahyalıktan istifa ederek son verebilir. İstifa etmeyecektir. O zaman acı çekmeyi tercih ediyor öyle mi? Gücü iyiliğe tercih ediyor. Bu alışılmadık bir durum değil. Fakat o güçlü olduğu kadar iyi de olmak istiyor. Bu da doğal bir şey. Bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Usta ise aynı fikirde değil. Fan Qiyi bize közlenmiş kestane satın aldı. Onları soyarken parmaklarımızı, yerken de ağzımızı yaktık. Bu sırada donuk gümüş rengi gökten yine aynı renkli yere buz tutmuş kuş tüyleri gibi yapışık kar taneleri düşüyordu. Onunla konuşmalısın dedi Fan Qiyi. Ağzı kestane dolu bir halde. Jan Chiyu ile mi? Konfüçyüs'le. Sen tarafsız birisin, bir yabancısın. Seni dinleyecektir. Bundan şüpheliyim. Hem ne diyebilirim ki? Gerçeği söyleyebilirsin. Devlet sıkıntıda. Çünkü hükümdarla tanrısal bilgi arasında uyum yok. Şimdi eğer Konfüçyüs Jan Chiyu'yu kabul ederse... Elimden geleni yapacağımı söyledim. Bu arada yine dönüşümü sordum. Fan Qiyi pek iyimser değildi. Bu sene hiçbir şey yapılamaz. Hazine hala açık veriyor. Fakat Baron Kang'ın Hindistan kara yoluyla çok ilgilendiğini biliyorum. Şu senin İpek yolu mu? Evet, benim İpek yolu. Fakat böyle bir yolculuk büyük bir girişim olacak. Yaşlanıyorum Fançi. Bugüne kadar yağan kar, yanan kestaneler hep yalnızlığı hatırlatmıştır bana. Beraberinde Baron Kang ve Confucius'u de getir. Bunu yapabilirsen istediğini elde edeceksin. Ona inanmamakla beraber elimden geleni yapacağımı söyledim. Ertesi gün eski yılın son günüydü. Bu nedenle Confucius'un atalar mezarlığına gittim. Bundan daha kötü bir zaman seçemezdim. Zira şeytan kovma ayini en hareketli anındaydı. Bunun yeryüzündeki en gürültülü ayin olduğu kolaylıkla söylenebilir. Herkes çevrede koşuşuyor, boynuzdan borular öttürüyor, davullar ve çıngıraklar çalıyordu. Eski yılın kötü ruhlarını kovularak, yeni yılın iyi ruhlarına yol açmanın ancak en fazla gürültüyü çıkararak mümkün olduğuna inanılır. Şeytan kovma ayini sırasında saray elbisesi giymek ve atalar mezarlığının doğuya bakan basamaklar üzerinde oturmak Confucius'un adetiydi. Gürültü sağır edici dereceye ulaştığında yatıştırıcı bir ses tonuyla ataların ruhlarıyla konuşacak, onlara korkunç gürültüden korkmamalarını ya da şaşırmamalarını söyleyecekti. Onlardan oldukları yerde kalmalarını isteyecekti. Fakat Confucius'u mezarın basamaklarındaki alışılmış yerinde görmemek beni şaşırttı. Hasta mıydı? Hemen evine koştum ya da koşmaya çalıştım. Her birkaç adımda şeytan kovucuların soytarılıkları ve tescilli çılgınları tarafından durduruldum. Özetle şeytan kovucu evden eve dolaşıp kötü ruhları kovan kişidir. Yanında çoğu zaman gürültü çıkaran ve çılgın adı verilen 4 kişi bulunur. Bu yaratıkların gerçekten çılgın olup olmamaları önemli değildir. Mümkün olan en garip biçimde davrandıkları kesin. Her biri başlarını ve omuzlarını ayı postuyla örter, ellerinde mızrak ve kalkan taşır. Bir eve girdiklerinde çılgınlar hizmetçilere kulak tırmalayan çığlıkların coşkusunu telkin ederken, şeytan kovucular evin içerisinde ok gibi zıplayarak gezerler ve kilerden dam saçaklarında ve arka odalarda yaşayan kötü ruhlara bağırarak lakaplar takarlar. Confucius'un evinin beyaza boyanmış ön yüzüne hafifçe safran sarısı boya sürülmüştü. Ben bu lekelerin önemini hiç kavrayamadım. Ön kapı aralık olduğundan içeri daldım. Bir tür dini ayin görmeyi umut ediyordum. Fakat mezar soğukluğunda olan dış odada ne bir rahip ne de bir öğrenci vardı. Dış salonun karşısına geçtiğimde evin içinden matem sesleri geldiğini işittim. Bunun bir şeytan kovucu olduğunu düşünerek durdum ve uygun davranış şeklini bulmaya çalıştım. Kötü ruhları kovma ayini sırasında birisinin evine girilebilir miydi? Arkamdan usulca salona giren bir talebe tarafından aydınlatıldım. Oğlu öldü diye fısıldadı kulağıma. Babasına saygılarımızı sunmalıyız dedikten sonra beni özel odalara götürdü. Confucius yaz elbisesi giymiş, arkası ağaç sütuna dayalı biçimde çıplak bir hasırın üzerinde oturuyordu. Oda yarı yarıya öğrencilerle doluydu. Herkes sadece üzgün değil, ayrıca şaşkınlıktan dona kalmış gibi görünüyordu. Ustayı selamladım. Bana her zamanki nezaketiyle karşılık verdi. Acıların en büyüğü yaşanırken yapılması gereken hareketleri yaptık ikimiz de. Zulu'nun yanına diz çöktüğümde bana şöyle mırıldandı. Onu teselli etmek mümkün değil. İnsanın en büyük oğlunu kaybetmesi acıların en büyüğüyken bu nasıl mümkün olabilir ki dedim geleneksel tarzda konuşarak. Bundan daha fazlasını kaybetti dedi Zulu. Başlangıçta ne demek istediğini anlamadım. Adetlere göre konuşursak bir insanın başına gelebilecek en kötü şey en büyük oğlunu kaybetmesidir. Ben de ilahilere katıldım, duaları tekrarladım. Teselli verici sesler çıkardım. Fakat Confucius şimdi gerçekten ağlıyor, bir taraftan da törensel tarzda yas tutuyordu. Sonunda Zulu saygı dolu fakat ciddi bir ifadeyle "Usta bütün sınırları aştınız. Bu tarzda ağlamanız yakışık alır mı?" dedi. Confucius ağlamasını kesti. Yanaklarındaki gözyaşları salyangoz izleri gibi parlıyordu. "Yakışık alır mı?" diye tekrar etti. Sonra Zulu'nun cevaplamasına fırsat vermeden yeni yaşlar dökmeye başladı. Aynı anda şaşırtıcı biçimde konuşurken son derece metin olduğunu fark ettim. Eğer bir insanın ölümü geride kalanların gözyaşı dökmesine değiyorsa ne mutlu ona. Confucius'un öteki dünyaya inanmadığını fark ettim. Her ne kadar ayinsel olarak göklerden ataların yurdu olarak söz etse de böyle bir yerin varlığına inanmıyordu. Bu durumda bile kendisi için çok az şey ifade eden oğlunun ölümüyle bu denli yıkılması beni bir ölçüde şaşırttı. Aslında oğlu babası için hep bir utanç kaynağı olmuştu. defalarca Konfüçyüs'ün öğrencilerinden para toplayıp zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. En kötüsü de aptaldı. Sonra daha önce hiç görmediğim yaşlı bir adam şöyle dedi: "Usta, izin verin de arabanızı alayım. Onu oğlumun tabutunun iskeleti için kullanabilirim." Kafam iyiden iyiye karışmıştı. Bu yaşlı adam kimdi? Ölü çocuk kimdi? Konfüçyüs aniden ağlamayı kesti. Yaşlı adama döndü. "Hayır dostum, onu alamazsın. Doğal olarak yaşlısın. Ben de aynı derecede yaşlıyım. Hayır, iki misli yaşlıyım. Çünkü ben hem kendi oğlumu hem de gençlerden en iyisi ve en akıllısı olan senin oğlunu kaybettim." İşte o zaman Yen Hui'nin babası hoş olmayan biçimde sızlanmaya başladı. Zaten böyle parlak bir genç her türlü övgüyü hak etmiyor mu? En bilge adamın en bilge öğrencisi değil miydi? Konfüçyüs gözlerini kırpıştırdı ve kederin yerini can sıkıntısı aldı. İnsanların düşüncelerinin aksine yaşlı insanların ruh halleri her zaman gençlerden daha çabuk değişir. Oğlun çiçek açıncaya kadar beslediğim bir ağaç gibiydi. Fakat ağaç meyve verecek kadar uzun yaşamadı. Konfüçyüs sözüne ara verdi. Derin bir nefes aldı, sonra duygusuz bir yüz ifadesiyle konuşmayı sürdürdü. "Arabamın bir tabut iskeleti olarak kullanılmasına izin veremem. Çünkü oğlum gömüldüğü zaman bu demek değildir ki ikisini birbiriyle kıyas ediyorum. Ona da bir tabut iskeleti vermedim. Birincisi, bu yakışık almazdı. Ve ikincisi, ben baş şövalyeyim ve bu sıfatla mezarlığa yaya gitmem mümkün değil. Adetler oraya arabayla gitmemi gerektiriyor. Yasa bu olduğundan bu konuda hiçbir tercih hakkımız yok." Yen Hui'nin babasının bundan memnun olmadığı açıktı ama fazla da ısrar etmedi. Fakat Zulu konuyu uzattı. "Evet usta, Yen Hui'yi kesinlikle mümkün olan en güzel törenle gömmeliyiz. Sizi arabanızdan etmeden tabut için bir ağaç bulabiliriz. Yen Hui'ye her türlü töreni yapmalıyız. Bunu göke borçluyuz. Bunu atalara ve onu eğiten size borçluyuz." Uzun bir sessizlik oldu. Konfüçyüs başını eğdi ve kendi kendine konuşurmuş gibi fısıldadı: "Gök benim olanı benden çaldı." Bu saygısızlık daha yapılır yapılmaz gökün cevabı geldi. Bir şeytan kovucu odaya daldı, ardından bağırıp çağıran, uluyan dört de çılgın. Onlar etrafta dans eder, ziller çalar, davullar vurur ve eski yılın kötü ruhlarına hakaretler yağdırırken Konfüçyüs odadan dışarı sıvıştı. Ben de hızlı adımlarla şehir merkezini geçerek karşıdaki Çi Sarayı'na gittim. Fan Chi'yi sarayın benim ülkemde ikinci kalem odasına karşılık gelen bir odasında buldum. Burada devlet işleri, açık tenli, çoğu şövalyeleri ve siyah saçlı Shang beyefendileri tarafından günlük olarak yürütülür. Bu memurlardan kaçının Konfüçyüs bağlısı olduğunu hiç tespit edemedim. Sanırım çoğunluk öyleydi. Fan Chi'yi iki gencin ölüm haberini çoktan duymuştu. "Bu çok acı tabii ki," dedi. "Yen Hui değerli bir insandı. Hepimiz onu özleyeceğiz. Ya çocuk?" Fan Chi'yi belirsiz bir hareket yaptı. "Bu bize en azından bir nefes alma fırsatı verir," dedi. Jan Chiu da bize katıldı. Çok yorgun görünmekle birlikte beni onurlu bir konağa gösterilmesi gereken törensel hareketle karşıladı. O da haberleri duymuştu. "Keşke yanına gidebilseydim," dedi. "Acı çekiyor olmalı, biliyorum. Ne söyledi?" Konfüçyüs'ün gökle ilgili ifadesini tekrar ettim. Jan Chiu başını iki yana salladı. "Bu çok yakışıksız," dedi. Zira onun artık acı çekmeyeceğini kabul edecek ilk kişi o olmalıydı. "İlk zamanlarda," dedi Fan Chi, "gökün iradesinden ne kadar acı çekerse çeksin, böyle bir şeyi asla söylemezdi." Hem Fan Chi hem de Jan Chiu fazilet timsali Yen Hui'nin ölümünden çok Konfüçyüs'ün alışılmadığı konuşmasına şaşırmışlardı. "Cenaze merasimine katılacak mısın?" diye sordum Jan Chiu'ya. "Tabii ki, bu büyük bir olay olacak. Rahip bunu ayarlamıştır." Şaşırmıştım. Fakat usta Yen Hui için yapılacak törenlerin kendi oğlununki kadar sade olması gerektiğini söyledi. "Hayal kırıklığına uğrayacak," dedi Jan Chiu kesin biçimde. "Planları gördüm bile. Rahip onları bu sabah bana gösterdi." Onurlu konuk işaret parmağı ile hafifçe ön koluma dokundu. Bu bir güven ifadesiydi. "Bildiğin gibi ustanın evinden istenmiyorum. Yine de onu mümkün olabildiğince acil görmeliyim. En azından 3 ay yas tutacak," dedi Fan Chi. "Ve hiç kimse onunla başka meseleler hakkında konuşamayacak. Bir yolunu bulmalıyız." İşaret parmağı yine bir kelebek kadar hafifçe koluma dokundu. "Sen bir barbarsın ve bir din adamısın. Onun ilgisini çekiyorsun. Hepsinden öte onu hiç kızdırmadın ya da üzmedin. Eğer istersen bize, yani sadece hizmet ettiğim aileye değil, bu ülkeye de bir iyilik yapabilirsin. Onunla Baron Kang arasında bir buluşma ayarlamaya çalış. Baron onu çağırtabilir pekala. Baş şövalye olarak gelmek zorunda kalır. Fakat tanrısal bilgi olarak çağrılamaz. O bunu reddediyor ama diye başladım söze. Jan Chiu sözümü kesti. Orta krallıkta dedi. O bir tanrısal bilgedir. Bunu bu kadar hararetle reddetmesi onun gerçekten o sıfata sahip olduğunun kanıtıdır. Baron Kang'ın Konfüçyüs'e ihtiyacı var. Jan Chiu gözlerimin içine baktı. Bu çoğu zaman bir adamın yalan söylediğine işarettir. Ama Jan Chiu'nun bana yalan söylemesi için hiçbir neden yoktu. Çok ama çok sorunumuz var. Vergiler mi? Jan Chiu evet anlamında başını salladı. Evet, vergiler aşırı. Ama onlar olmadan orduya para ödeyemeyiz. Ordusuz da... Jan Chiu bana devlete yönelik son tehditlerden bahseden Fan Chi'ye döndü. Pi Şatosu'nun yanında Chuanyu isimli kutsal bir yer var. Burası bizzat Dük Tan tarafından özel bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yer Lu sınırları içinde olmasına karşın her zaman bağımsız olmuştur. Chuanyu kalesi en az Pi Şatosu kadar muhkemdir. Yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Böylece Pi'nin eski komutanı Chuanyu'yu alt üst ediyor. Fan Chi'nin karşı konulmaz derecede neşeli yüzü sesindeki gerilimle tezat teşkil ediyordu. Bir başka isyan hareketi yaşamamız an meselesi. Baron Kang kaleyi yerle bir etmek istiyor. Jan Chiu kuşandaki süslerle oynuyordu. Eğer bunu şimdi biz yapmazsak oğullarımız ya da torunlarımız yapacaktır dedi. Böyle güçlü bir kalenin düşmanlarımızın elinde kalmasına razı olamayız. Konfüçyüs doğal olarak bu kutsal yere saldırılmasına karşı çıkacaktır. Jan Chiu bana ikinci defa baktı. Oldukça sakindim. Bir kere Chu Şövalyesi gibi o da bir kaplanın sarı gözlerine sahipti. Baron'un bakanları olarak onunla aynı fikirdeyiz. Konfüçyüs'ün talebeleri olarak ise ona katılmıyoruz. Konfüçyüs'ü bu kadar yakışıksız bir şey yapmayı ikna edebilecek birinin olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Onların içinde bulunduğu çelişkili görüyor ama çıkış yolu bulamıyordum. Denemeliyiz dedi Fan Chi gülümseyerek. Sen denemelisin. Ona Baron Kang'ı kabul etmesi gerektiğini söyle. Kendisine yüksek bir memuriyet teklif edileceğini belirt. Yoksa Baron her halükarda şatoyu yerle bir edecek dedim hemen sadede gelerek. Evet dedi Jan Chiu. Fakat şato beni Konfüçyüs'ün son günleri kadar ilgilendirmiyor. Yıllarca tek bir amaç uğrunda beraber çalıştık. Her şeyi düzelsin diye tanrısal bilgiyi iktidara taşımak için didindik durduk. Şimdi ise bana onun iktidarı ancak baronun yanlış bir şey yapmasına izin vermesi halinde gelebileceğini söylüyorsun. Oldukça sert konuşmuştum. Jan Chiu saldırıya geçmekte gecikmedi. Doğru ya da yanlış. Baron Kang hain Pi komutanı ile uğraşırken Konfüçyüs'ün Chi hanedanını yıkmaya çalıştığını düşünüyor. Eğer bunlardan biri bile doğruysa tanrısal bilginiz ihanetten suçlu. Bu arada saraylılara özgü bir tarzda gülümsemeyi hatırladım. Evet dedi Jan Chiu ve gülümsedi. Bereket versin ki savaşı kazandık ve eski düşmanımız Kay Dük'ü artık ölü. Şimdi planın bütün boyutlarını görüyordum. Baron Kang diyecektim. Dük'ü öldüren Baron Kang ama susmayı tercih ettim. Sonra ağır aksak devam ettim. Böylece Baron devleti kurtarmaya muvaffak oldu. Fan Chi evet anlamında başını salladı. Şimdi geriye sadece Chuanyu'daki asileri temizlemek kaldı. Sonra rahatça uyuyabiliriz. Chuanyu'daki asiler Baron'un düşmanlarının son ümidi olduğundan mutlak barışla aramızda sadece kaleleri duruyor. Fakat onun yıkılmasını önce usta kabul etmeli. Jan Chiu başını iki yana salladı. Kabul etse de etmese de Chuanyu'nun duvarları yıkılacak. Fakat bunu gönülden kabul ederse 10.000 bilgenin rüyası gerçek olacak. Konfüçyüs devleti yönetmek üzere göreve çağrılacak. O her zaman bana 3 yıl verin her şeyi yoluna sokayım derdi. Ben çok geç olmadan bu 3 yılı kullanmasını istiyorum. Bunu hepimiz istiyoruz. Jan Chiu'yu hiçbir zaman anlayamadım. Onun ustaya gerçekten bağlı olduğuna inanıyorum. Zaten birkaç yıl önce Konfüçyüs'le sürgüne gittiği zaman sadakatini ispat etmişti. Fakat Baron Kang'a da aynı ölçüde sadıktı. Gök ve yer arasında bir köprü kurmayı umut ediyordu ve ben ona bu konuda yardım edersem eve gönderilecektim. Konfüçyüs'ün Yan Hui'nin ölümü nedeniyle göke sitem ettiği o kara günün akşamı Çi Sarayı'nda bu konuda anlaşmaya varmıştık. Fan Chi'yi beni Chi Sarayı'nın girişine kadar geçirirken Confucius'un Yan Hui'nin babasına ne kadar soğuk davrandığı konusunda yorum yaptım. Yan Hui neden mükemmel bir cenaze töreniyle gömülmesin ki? Confucius neden gelenekleri bozarak arabaya binmek yerine yürümüyordu? Korkarım ki yeryüzünde yaşamış en bilge adamı anlamış değilsin dedi Fan Chi. Ben kendim bilge olmadığıma göre bu gayet normal değil mi dedim. Bu arada Kataylara özgü bütün yapmacık mahcubiyet hareketlerini sergiledim. Confucius için önemli olan tek şey ahlaki hayattır. Bu demektir ki kişisel arzu ya da çıkarlar doğru eylemle çatıştığında bu arzu ve çıkarlar bir kenara itilecektir. Bir insan olarak Yan Hui'yi payelendirmek istiyor. Fakat doğrunun savunucusu olarak doğru davranış olduğuna inandığı şeyi çiğneyemiyor. Böylece mütevazi, Yan Hui mütevazi bir cenaze töreniyle uğurlanıyor, öyle değil mi? Evet, insanın hükümdara, ailesine, arkadaşlarına, insanlığa karşı belli sorumlulukları vardır. Fakat bu sorumluluklar bazen çatışır. Tabii ki hükümdara karşı olan sorumluluklarımız, arkadaşlarımıza karşı olan ödevlerimizden önce gelir. Evet, bir takım karışıklıklar yok değil. Confucius'a göre meşru hükümdarımız Dük Ayı'dır. Bize göre ise Baron Kang. Confucius bir açıdan haklı. Bir anlamda biz de haklıyız. Fakat o da biz de birbirimize yol veremeyiz. Neticede ortaya mutsuzluk çıkıyor. Neyin doğru olduğunu mutlak olarak kim belirliyor? Sarayın büyük kapısı önünde duruyordum. Elbette Gök, onurlu konuk. Gök nedir Fan Chi? Dostum gülümsedi. Gök doğru olandır dedi. İkimiz de güldük. Bütün Confucius müritlerinin esasında ateist olduklarını düşünüyorum. Ne öteki hayata ne de yargı gününe inanıyorlar. Bu dünyanın nasıl ve ne amaçla yaratıldığıyla ilgilenmiyorlar. Bunun yerine tek var olan bu dünyaymış ve onu en uygun şekilde yaşamak en önemli şeymiş gibi davranıyorlar. Onlara göre gök sadece doğru hareketi tanımlayan bir sözcük. Sıradan insanların ırk kadar eski bir kavram olan gökle ilgili mantıksız bir sürü duyguları olduğundan Confucius gök fikrini oldukça zekice kullanmış ve insanların birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili açıklamalarına büyüsel bir otorite vermeye çalışmıştır. Fakat sonra okumuşları hem Chu hem de Shang'ı etkilemek için kendisini Orta Krallığın en büyük alimi yapmaya özen gösterdi. Sonuçta kendi yararına alıntı yapamayacağı herhangi bir çoğu metni yok. Ancak ateizme karşı duyduğum derin nefrete ve Confucius mezhebinin sınırlamalarından duyduğum rahatsızlığa rağmen kamusal ve özel hayatın nasıl düzenleneceği konusunda bu kadar açık görüşlere sahip bir başka insan daha tanımadım. Demokrit bile onun yalan yanlış hatırladığım sözlerini şaşırtıcı bulmaktadır. Eğer insan her şeyin yaratıcısını ortadan kaldıracaksa, yaratıcının yerine insani ölçekte iyiliği neyin oluşturduğuna dair açık bir görüş koymalıdır. 46. ayrımın sonu sayfa 653.